Iron 5, Yırtıcı Kuş, Wilbur Smith, sayfa 55. Sonra doğrulup etrafındaki harika şeylere baktı. Burnuna baharatınkinden çok daha sarhoş edici bir koku gelmişti. Bu şımartılmış bir kadının odasına sinen o kokuydu. İçerideki sadece parfümcünün sanatı sayesinde ele geçirilen çiçeklerin değerli yağlarının kokusu değildi. Buna sağlıklı ve genç bir kadının vücudunun, ten ve saçlarının belli belirsiz kokuları da karışıyordu. Bu o kadar eşsiz ve etkileyici bir kokuydu ki hal ayağa kalktığı zaman bacaklarının gücünün kesilmiş olduğunu fark etti. Heyecanla etrafı kokladı. Şimdiye kadar burun kanatlarını titreten kokuların en nefisiydi bu. Hal elinde kılıcı kamerada etrafına bakındı. Zengin duvar halılarını, şeker, kuru yemiş ve kokulu çiçek yapraklarıyla dolu gümüş kapları hayal meyal fark etti. İskele bölmesinin öndeki tuvalet masasına işlemeli tıpaları olan kesme camdan kozmetik ve parfüm şişeleri dizilmişti. Delikanlı masaya gitti. Şişelerin yanında gümüş bir fırça takımı ve bağ bir tarak duruyordu. Tarağın dişlerinin arasına Hal'in kolu kadar uzun, ipek ibrişim kadar ince bir tek saç teli takılmıştı. Hal tarağı kutsal bir emanetmiş gibi yüzüne doğru götürdü. Yine o kokuyu duydu. Baş döndüren o kadın kokusunu. Delikanlı saç telini parmağına sararak taraktan kurtardı. Onu ter kokan lekeli gömleğinin cebine koydu. Aynı anda kameranın dibindeki rengarenk Çin paravanasının arkasından hafif ama içe dokunan bir hıçkırık sesi geldi. Hal kılıcını kaldırarak "Kim var orada?" diye meydan okudu. "Çık oradan yoksa kılıcı saplayacağım." Yine bir hıçkırık sesi duyuldu. Bu öncekinden daha da acıklıydı. "Bütün azizler adına çok ciddiyim." Hal hızla paravanaya doğru gitti. Kılıcı paravanaya doğru sallayarak boyalı panolardan birini yırttı. Paravana bu darbenin şiddetiyle yere devrildi. Dehşet dolu bir çığlık duyuldu. Hal kameranın köşesine diz çökerek büzülmüş olan o şahane yaratığa hayretle baka kaldı. Genç kadın yüzünü avuçlarına gömmüştü. Yere kadar sarkan gür ve ışıltılı sarı saçları yeni basılmış altın paralar gibi parlıyordu. Elbisesinin yanlara yayılmış olan etekleri bir kırlangıcın kanatları gibi masmaviydi. "Hal, madam, lütfen," diye fısıldadı. "Size zarar verecek değilim. Lütfen ağlamayın." Bu sözlerinin hiçbir etkisi olmadı. Kadının onun söylediklerini anlamadığı belliydi. Hal'a ilham gelmiş gibi Latince konuşmaya başladı. "Korkmanıza gerek yok, güvendesiniz. Size zarar vermeyeceğim." O ışıltılı saçların süslediği baş kalktı. Kadın onun sözlerini anlamıştı. Hal genç kadının yüzüne baktı ve göğsünün ortasına saçmalar saplanmış gibi sarsıldı. Can acısı öylesine fazlaydı ki yüksek sesle inledi. Delikanlı böyle bir güzellik olabileceğini hayal bile etmemişti. Genç kadın Latince içe dokunacak bir biçimde "Merhamet," diye fısıldadı. "Lütfen bana zarar vermeyin." Gözleri dolu doluydu ama yaşlar gözlerinin daha iri durmasını sağlıyor ve yanar döner menekşe rengini iyice belirginleştiriyordu. Rengi uçmuştu, yanaklarında mermerin yarı saydam pırıltısı vardı. Gözyaşları bu yanaklarda küçük inci taneleri gibi ışıldıyorlardı. Hal yine Latince "Çok güzelsiniz," dedi. Sesi işkence aletinde vücudu iyice gerilen bir kurbanınki gibiydi. Delikanlının soluğu kesilmiş, var olduğunu hayal bile etmediği bazı duyguların pençesinde kıvranıyordu. Bu kadını korumayı, onu el üstünde tutmayı istiyordu. O sonsuza kadar kendisinin olacaktı. Genç kadını sevecek, ona tapacaktı. Onu görünceye dek okuduğu ve tekrarladığı ama hiçbir zaman doğru dürüst anlayamadığı o şövalyelere özgü sözler dilinin ucuna kadar geldi. Ama delikanlı sadece orada öyle durarak kadına baktı. Sonra arkasından gelen hafif bir sesle kendine geldi. Hızla dönerek kılıcını kaldırdı. Büyük yatağın yere kadar sarkan saten çarşaflarının altından domuza benzeyen biri sürünerek çıktı. Adamın karnı ve sırtı öyle yağlıydı ki her hareketiyle bu kıvrımlar titreşiyordu. Yağlar ensesinde katmerler oluşturuyor, yanaklarından aşağıya sarkıyordu. "Hal, teslim ol," diye kükreyerek adamı kılıcının ucuyla dürttü. Vali tiz bir çığlık atıp yere yığıldı. Hıçkırarak Latince, "Lütfen beni öldürme," diye yalvardı. "Ben zengin bir adamım, istediğin her fidyeyi öderim." "Ayağa kalk." Hal adamı tekrar dürttü. Ama Petrus van der Velde'nin ancak dizlerinin üzerine doğrulacak kadar cesaret ve gücü vardı. Şimdi orada durmuş ağlıyordu. "Kimsin sen?" Ben Ümit Burnu valisiyim. Bu hanım da karım. İşte bunlar Halil'in o zamana kadar duyduğu dünyanın en korkunç sözleriydi. Delikanlı adama dehşetle baka kaldı. O şahane kadını uğrunda canını feda edecek kadar sevmeye başlamıştı bile. Ama genç kadın evliydi. Hem de önünde diz çökmüş olan bu çirkin insan karikatürüyle. Kayınpederim şirketin yönetim kurulu başkanıdır. Amsterdam'ın en zengin ve güçlü tüccarlarından. Her şeyi, istediğiniz her şeyi verir. Lütfen beni öldürmeyin. Hal bütün bu sözlere bir anlam veremedi. Kalbi paralanıyordu. Birkaç dakika içinde çılgınca bir sevinç duyarken birdenbire karanlıkların derinliklerine yuvarlanmıştı. Uçuşan bir aşktan müthiş bir umutsuzluğa düşmüştü. Ama valinin sözleri Sir Francis için daha anlamlıydı. Şimdi kameranın kapısında duruyordu. Aboli de arkasındaydı. Lütfen sakin olun sayın vali. Karınız ve siz güvenli ellerdesiniz. Fidyenizin yollanması için gerekli işlemleri çabucak yapacağım. Tüylü şapkasını çıkararak bir reveransla Katinka'yı selamladı. O bile genç kadının güzelliğine pek kayıtsız kalamamıştı. Kendimi takdim edebilir miyim madam? Kaptan Francis Courtney emrinizde. Lütfen bir süre dinlenip kendinizi toplayın. Çan 4 kez çaldığı zaman yani 1 saat sonra kıç güvertesi de bana katılırsanız memnun olurum. Tayfaları bir araya toplayıp yoklama yapacağım. İki gemi de yelken açmıştı. Küçük karavelanın sadece gabya ve cunda yelkenleri açılmıştı. Dev kalyonun ise maestra yelkenleri. Birlikte kuzeydoğuya doğru gidiyor ve Agulhas burdundan uzaklaşıyorlardı. Rotaları Afrika kıtasının doğu kıyılarıydı. Sir Francis kalyonun ortasına toplanmış olan tayfalara babaca bir şefkatle baktı. Her birinize ödül olarak 50 altın verileceğini söyledim. Mürettebat çılgın gibi onu alkışladı. İçlerinden bazıları yaralanmışlar, küpeştenin önündeki şiltelerde yatıyorlardı. Kan kaybından ayakta duramayacak kadar bitkinlerdi. Ama bu törenin bir kelimesini bile kaçırmak istemiyorlardı. Ölüleri branda bezlerine sararak kefenleri dikmişlerdi. Her birinin ayaklarına bir Hollanda topu bağlanmıştı. Şimdi burunda yatıyorlardı. 16 İngiliz ve 42 Hollandalı ölüm yüzünden yol arkadaşı olmuştu. Şimdi sağ kalanların hiçbiri onları düşünmüyordu. Sir Francis bir elini kaldırınca tayfalar sustular ve kaptanın ondan sonraki sözlerini kaçırmamak için öne doğru ilerlediler. Sir Francis, size yalan söyledim diye açıkladı. Kulaklarına inanamayan mürettebat sersemledi. Sonra inleyerek öfkeyle omurdandılar. İçinizde kısa günün kârı olarak, Sir Francis sözlerinin etkisini arttırmak için durdu, 200 sterlin daha zengin olmayan hiç kimse yok. Tayfalar ona hayretle bakarlarken sessizlik uzadı. Sonra adamlar sevinçten sanki çılgına döndüler. Zıplayıp hoplayarak ulur gibi sesler çıkardılar. Birbirlerini yakalayarak döndürdüler. Çılgınca bir jig dansıydı bu. Yaralılar bile doğrularak sevinçle haykırdılar. Sir Francis onlara şefkatle gülümseyerek bir süre sevinçlerini açıklamalarına izin verdi. Sonra elindeki el yazılarıyla doldurulmuş bir deste kağıdı başının üzerinde salladı. İşte bu geminin manifestosundan çıkardığım özet. Mürettebat, onu okuyun diye yalvardı. Bu iş hemen hemen yarım saat sürdü. Çünkü kaptan yüksek sesle konşimentoyu okuyarak sözleri İngilizceye çevirirken tayfalar listedeki her maldan sonra ''Yaşa!'' diye bağırıyorlardı. Koşinel, biber, vanilya, safran, karanfil ve kakule. Bunların toplam ağırlığı 42 tondu. Mürettebat bu baharatın her gramının gümüş külçeler kadar değerli olduğunu biliyordu. Adamlar haykırırlarken Sir Francis yine elini kaldırdı. ''Bu sonu gelmeyen listeyi okuyarak sizi sıktım mı? Bu kadarı yetti mi?'' Tayfalar ''Hayır!'' diye gürlediler. ''Okuyun!'' ''Eh, geminin ambarlarında birkaç ton kereste de var. Balu ve tek. Ekvatorun kuzeyinde hiç görülmeyen türden keresteler. Bunların ağırlığı 300 tondan fazla.'' Mürettebat gözleri heyecandan parlayarak bu sözleri dinliyordu. Kaptan ekledi. ''Daha çok var ama sizi yorduğumu görüyorum. Herhalde artık dinlemek istemiyorsunuz.'' Gemiciler yalvardılar. ''Lütfen okuyun.'' Mavili beyazlı en nadide Çin porselen takımları. Toplar halinde ipek. İşte bu hanımları memnun edecek. Mürettebat hanım sözcüğünü duyunca kızgın erkek filler gibi böğürdüler. Ceplerinde 200 sterlinle limana eriştikleri zaman istedikleri tipte ve güzellikte pek çok kadın bulabileceklerdi. Altın ve gümüş de var ama onları kilitli çelik sandıklarla ana ambarın dibine yerleştirmişler. Üzerlerinde 300 ton ağırlığında keresta var. Altınla gümüşü ancak limana ulaşıp ana ambarı boşalttıktan sonra ele geçirebileceğiz. Tayfalar yine yalvardılar. Ne kadar altın, bize ne kadar gümüş olduğunu söyleyin. 50 bin gulden değerinde gümüş para, yani değeri 10 bin İngiliz sterlininden daha fazla. Kandide, Krishna nehrinin üzerindeki Kollur madenlerinden çıkarılmış 300 külçe altın. Onları Londra'da sattığımız zaman kaç para getireceklerini Tanrı bilir. Hal ana direk çarmıhlarına tutunmuştu. Oradan kıç güvertesinde duran babasını görebiliyordu. Sir Francis'in söylediklerinin hiçbirinden pek bir anlam çıkaramıyordu. Sadece belli belirsiz bunun Hollandalılarla girişilen savaş sırasında İngilizlerin ele geçirdikleri ganimetin en büyüklerinden biri olduğunu anlıyordu. İyice sersemlemiş sarhoş gibi olmuştu. Dikkatini hiçbir şeye veremiyordu. Aklı fikri kendi kılıcıyla ele geçirdiği o hazinelerin en büyüğündeydi. Genç kadın şimdi ağırbaşlı bir tavırla oturuyordu. Hizmetçisi de yanındaydı. Sir Francis şövalyece bir nezaketle kaptanın kamerasındaki oymalı minderli koltuklardan birini Hollanda valisinin karısının oturması için kıç güvertesine koydurmuştu. Petrus van der Velde de karısının arkasında duruyordu. Kıyafeti çok güzeldi. Ayağında yumuşak İspanyol derisinden yapılmış dizlerine kadar gelen çizmeler, başında da peruğu vardı. Şişman göğsünü kalın kurdele ve madalyalar örtüyordu. Hal adamdan nefret ettiğini fark ederek şaşırdı. Vali sürüne sürüne yatağın altından çıktığı zaman onu şişlemediği için pişmanlık duyuyordu. Böylece adamın bir melekten farksız olan karısı dul kalmış olacaktı. Delikanlı hayatını Guinevere'ine adayan bir Lancelot olmayı hayal ediyordu. Katinka'nın her kaprisine boyun eğecek, alçak gönüllü davranacaktı. Genç kadına olan saf ve temiz aşkı ona kahramanlıklar yapmak için ilham verecekti. Hatta Katinka'nın isteği üzerine bir şövalye gibi kutsal kupayı bile aramaya çıkacaktı. O kutsal emaneti genç kadının güzel beyaz ellerine bırakacaktı. Bu düşünce Hal'in zevkle titremesine neden oldu. Delikanlı özlemle aşağıya, kadına baktı. Hal çarmıhlarda böyle hayal kurarken aşağıda güvertedeki tören sona erdi. Valinin arkasına kaptan ve esir alınan diğer subaylar dizilmişlerdi. İçlerinde sadece Albay Cornelius Schroeder şapkasızdı. Çünkü başı sargılıydı. Aboli'nin kafasına indirdiği darbeye rağmen gözleri hiç de bulanık değil. Hala berraktı. Sir Francis ganimeti sayarken Albay'ın yüzünde öfkeli bir ifade vardı. Sir Francis mürettebata, ''Hepsi bu kadar değil çocuklar.'' diye açıkladı. ''Çok şanslı olduğumuz için gemide bir şeref konuğumuz da var. Ümit burnundaki Hollanda yerleşim merkezinin yeni valisi.'' Alaylı ve abartılı bir tavırla van der Velde'yi selamladı. Adam ona öfkeyle bakıyordu. Kendisini yakalayanlar durumunu ve değerini anlamışlardı. Vali de bu yüzden kendini daha güvende hissediyordu. İngilizler yine bağırıştılar ama gözlerini Katinka'ya dikmişlerdi. Sir Francis kadını tanıtmak zorunda kaldı. Yine şanslı olduğumuz için valinin güzel eşi de bizimle beraber. Mürettebat kadının güzelliğini överken kaptan duraklamak zorunda kaldı. Van der Velde kaba köylü sürüsü diye homurdanarak elini Katinka'yı korumak istermiş gibi onun omuzuna koydu. Genç kadın irileşmiş menekşe gözleriyle mürettebata bakıyordu. Güzelliği ve saflığı tayfaların utanarak susmalarına neden oldu. Mevruf Van der Velde, Amsterdam valisi Hendrik Coetzee'nin tek kızı. Heer Coetzee, Hollanda Doğu Hint Şirketi Yönetim Kurulu'nun da başkanı. Mürettebat genç kadına huşuyla baktı. Pek azı böyle üstün bir kimsenin önemini kavrayabildi. Ama Sir Francis'in bu ünvanları sayarken takındığı tavır onları etkiledi. Vali ve eşi fidyeleri ödeninceye kadar bu gemide tutulacaklar. Esir alınan Hollandalı subaylardan biri Ümit burnuna gönderilecek. Şirketin ilk gemisiyle fidye isteği Amsterdam'daki yönetim kuruluna bildirilecek. Tayfalar bu sözleri düşünürlerken irileşmiş gözlerle valiyle karısına baktılar. Sonra koca Daniel, ''Ne kadar Sir Francis?'' diye sordu. ''Fidye ne kadar olacak? Neye karar verdiniz?'' Vali için istediğimiz fidye 200 bin altın. Mürettebat afallamıştı. Bu rakam onların kavrayabilecekleri gibi bir meblağ değildi. Daniel tekrar bağırdı. ''Kaptan alkışlayalım çocuklar!'' Tayfalar sesleri kısılıncaya kadar haykırdılar. Sir Francis esir aldıkları Hollandalı denizcilerin oluşturdukları sıranın önünde ağır ağır ilerledi. 18'i yaralı 47 kişi vardı. Kaptan önünden geçtiği her adamın yüzünü inceledi. Sağlam, kaba suratlı ve yüzlerindeki ifade pek de zekice olmayan insanlardı bunlar. Hiçbirinin fidye bakımından bir değeri olmadığı belliydi. Aslında yük olacaklardı. Bu tayfaları yedirip içirmek gerekecekti. Başlarına nöbetçi dikilmesi de. Çünkü cesaretlerini toplayıp ayaklanmaları tehlikesi her zaman vardı. Sir Francis kendi kendine, "Onları başımızdan ne kadar çabuk atarsak o kadar iyi olur," diye mırıldandı. Sonra da tayfalara kendi dillerinde, "Görevlerinizi çok iyi yaptınız," dedi. "Serbest bırakılacak ve Ümit burnundaki kaleye gönderileceksiniz. Torbalarınızı yanınıza alabilirsiniz. Gitmeden önce hakkınız olan ücreti almanızı da sağlayacağım." Adamların yüzlerinde sevinçli ifadeler belirdi. Böyle bir şeyi beklemiyorlardı. Kaptan yeni kamerasına inen merdivene giderken bu sayede gürültü çıkarmayacak, sessizce bekleyecekler diye düşündü. O çok şanlı, şerefli tutsakları onu kamerada bekliyorlardı. Sir Francis kameraya girip Maun masanın başına geçerken, "Baylar," dedi, "bir kadeh kanarya şarabı içer misiniz?" Vali Van de Velde aç gözlü bir ifadeyle başını salladı. Boğazı kurumuştu. Yarım saat önce yemek yemiş olmasına rağmen karnı guruldayıp duruyordu. Sir Francis'in uşağı Oliver uzun saplı kadehlere sarı içkiden doldurdu. Hollandalı kaptanın dolabında bulduğu meyve şekerlemelerini ikram etti. Kaptan şekerlemeleri tanıyarak yüzünü ekşitti ama kanarya şarabından bolca bir yudum aldı. Sir Francis not aldığı kağıt destesine baktı. Sonra da kaptanın yazı masasında bulduğu mektuplardan birine bir göz attı. Bu Hollanda'nın tanınmış bir bankasından geliyordu. Başını kaldırarak kaptana baktı ve sert bir sesle, "Sizin gibi hizmet gören ve VOC'de mevki sahibi olan bir kimsenin kendi adına ticaret yapmasını anlayamıyorum," dedi. "İkimiz de 17'lerin bunu kesinlikle yasakladıklarını biliyoruz." Kaptan itiraz edecekmiş gibi bir tavır takındı. Ama Sir Francis parmaklarını mektuba vurunca bundan vazgeçti. Yanında oturan valiye suçlu suçlu baktı. "Sizin zengin bir adam olduğunuz anlaşılıyor, Mainhair. 200.000 guldenlik bir fidye sizi sarsmaz. Bunun farkına bile varmazsınız." Hollandalı kaptan kaşlarını çatarak homurdandı. Ama İngiliz nazik nazik konuşmasını sürdürdü. "Bankerlerinize bir mektup yazarsanız bu sorun centilmence aramızda halledilir. Ben bu paranın altın karşılığını alır almaz serbest kalırsınız." Hollandalı kabul ettiğini belirtmek için başını eğdi. Sir Francis konuşmasını sürdürdü. "Gemi subaylarına gelince, mürettebat kayıtlarınızı inceledim." Defteri önüne çekerek açtı. "Hepsinin de önemli akrabaları ya da paraları olmadığı anlaşılıyor." Başını kaldırarak Hollandalı kaptana baktı. "Bu doğru değil mi?" "Evet, doğru Mainhair." "Onları da tayfalarla birlikte Burun'a yollayacağım. Artık bir sorun kalıyor. Vali Van de Velde ve sayın eşi için fidye istediğimizi şirketin yönetim kuruluna kim bildirecek? Ayrıca sizin bankerlerinize yollayacağınız mektubu kim götürecek?" Sir Francis başını kaldırarak valiye baktı. Van de Velde ağzına bir meyve şekerlemesini daha tıkıp "Schroeder'i yollayın," diye yanıt verdi. "Schroeder'i mi?" İngiliz masasındaki desteği karıştırdı. Sonunda albayla ilgili belgeyi buldu. "Albay Cornelius Schroeder, Ümit burnundaki garnizona yeni atanmış." "Evet o." Van de Velde bir şekerlemeye daha uzandı. "Kayınpederime fidye mektubunuzu o verirse sizi daha çok ciddiye alırlar." Sir Francis şekerlemeyi çiğneyen adamı süzdü. Vali neden albayı başından atmak istiyor diye düşündü. O becerikli ve deneyimli biri. Van de Velde'nin onu yanında tutmak istemesi daha mantıklı olurdu. Ama valinin Schroeder'i ciddiye almalarıyla ilgili sözleri doğruydu. Ayrıca albay Schroeder'in kalyonda bir süre hapis tutulduğu takdirde bir takım sorunlar yaratabileceğini de seziyordu Sir Francis. "Pekala," dedi, "onu yollayacağım." Vali pudra şekeri bulaşmış dudaklarını memnunlukla büzdü. Karısının yakışıklı albayla ilgilendiğinin farkındaydı. Katinka ile evlenili birkaç yıl olmuştu ama karısının bu sürede en aşağı 18 aşığı olduğunu biliyordu. İçlerinden bazılarıyla bir saat beraber olmuştu, bazılarıyla da bir akşam. Van de Velde dadı Zelda'yı maaşa bağlamıştı. Kadın ona hanımının her macerasını haber veriyordu. Her müstehcen ayrıntıyı anlatırken ikinci elden büyük bir zevk duyuyordu. Van de Velde Katinka'nın cinsel açlığını fark ettiği zaman çok öfkelenmişti. Karısına hiddetle çatmıştı ama bu genç kadını hiç etkilememişti. Van de Velde Katinka'yı hiçbir zaman kontrol edemeyeceğini anlamıştı. Ne fazla karşı çıkabiliyor ne de onu geri gönderebiliyordu. Bir kere Katinka için deli oluyordu. İkincisi kadının babası çok zengin ve nüfuzluydu. İyice zengin olması ve yükselmesi hemen hemen tümüyle karısına bağlıydı. Sonunda tek çarenin Katinka'nın baştan çıkmasını ve eline fırsat geçmesini engellemek olduğuna karar verdi. Yolculuk sırasında karısını neredeyse kamaraya hapsetmeyi başardı. Böyle yapmazsa karısının albayın gösterişli bir tavırla sergilediği özelliklerini deneyeceğinden emindi. Schroeder'i gemiden uzaklaştırdığı takdirde Katinka'nın eğlencesi iyice kısıtlanmış olacaktı. Genç kadın uzun süre böyle şeylerden yoksun kalırsa belki valinin terli terli kendisine yaklaşmasına izin verirdi. Sir Francis başını salladı. ''Pekala, Albay Schroeder'i elçiniz olarak yollayacağım.'' Masadaki almanağın sayfalarını çevirdi. Ümit burnundan Hollanda'ya gidiş geliş, uygun rüzgar ve Ulu Tanrı'nın izniyle 8 aydan fazla sürmez. Noel'de burundaki görevinize başlamak için özgürlüğünüze kavuşacağınızı sanıyorum. Fidyeyi alıncaya kadar bizi nerede tutacaksınız? Karım kibar bir hanımefendidir. Ayrıca zayıf ve nahiftir de. Sizi güvenli ve rahat bir yere götüreceğiz. Bundan emin olabilirsiniz efendim. Fidyeleri getirecek gemiyle nerede buluşacaksınız? 33 derece güney enlemi ve 4 derece 30 dakika doğu paralelinde. Nerede bu yer? Ah sayın vali, bu şu anda bulunduğumuz nokta. Sir Francis kolay kolay tuzağa düşüp üstünün yerini açıklayacak değildi. Kalyon sisli şafak zamanı Afrika kıyısında kayalık bir burnun arkasındaki daha sakin sularda demir attı. Rüzgar hafifleyip dönmeye başlamıştı. Yaz mevsiminin sonu gelmiş sonbahar gün dönümüne hızla yaklaşıyorlardı. Tulumbalara durmadan çalışan Lady Edwina kalyonun yanına yanaştı. Tekneler arasında üstüpülü keçeler vardı. Karavela daha büyük olan Hollanda gemisine bağlandı. Hemen Lady Edwina'nın boşaltılmasına başlandı. Kalyonun serenlerine halat ve makaralar takılmıştı bile. Önce topları çıkardılar. Dev bronz borular arkalarından sarkan kovalarıyla havalandı. 30 denizci halatları çektiler, sonra her topu kalyonun güvertesine indirdiler. Tekne bu toplar yerlerine takıldıktan sonra şirketin gemileri kadar ateş gücüne sahip olacaktı. Şirket kalyonlarına eşit güçte olduğu için daha rahatça saldırabilecekti. Sir Francis topların gemiye yüklenmesini seyrederken Hint adalarındaki herhangi bir Hollanda ticaret limanına saldıracak güçte olduğunu anladı. Strandvastik Hyde'ın ele geçirilmesi sadece bir başlangıçtı. Sir Francis bundan sonra Hint okyanusunda Hollandalıların kabusu olmayı planlıyordu. Bir önceki yüzyılda Sir Francis Drake'in de İspanyolları kendi denizlerinde silip süpürdüğü gibi. Şimdi barut dolu fıçılar Caravella'nın cephaneliğinden çıkarılıyordu. Bu kadar uzun yolculuktan ve şiddetli savaşlardan sonra fıçıların çoğu boşalmıştı. Ama kalyonda hemen hemen 2 ton en iyi cins barut vardı. Bu 12 çarpışma ya da Trinco Male ya da Kayina kıyılarında zengin bir Hollanda antreposunu ele geçirmek için yeterliydi. Eşyalar, araç gereçler, su fıçıları ve silah sandıkları da gemiye taşındı. Sonra fıçı fıçı tuzlanmış et, un ve ekmek torbaları. Sonunda filikalar da gemiye alındı ve marangozlar onları parçalarına ayırdı. Bu parçalar ana ambara ender bulunan kerestelerin üzerlerine yerleştirilecekti ve bir hayli yer tutuyordu. Kalyonun kendi yükü de vardı. Sir Francis hepsini sığdırmak için ana ambar kapaklarının açık ağızlarının kapatılmamasını emretti. Hazine Sir Francis'in gizli üssüne götürülünceye kadar ambarlar açık olacaktı. Albay Schroeder ve serbest bırakılan Hollandalı mürettebat, Lady Edwina'ya binmeye hazır olduğu sırada geminin bütün yükü boşaltılmış, iyice hafiflemişti tekne. Sir Francis, albayı kıç güvertesine çağırarak ona kılıcını ve Hollanda Doğu Hindistan Şirketi Yönetim Kurulu'na yazdığı mektubu verdi. Mektubun üzeri branda beziyle kaplanarak dikilmiş, dikiş yerleri kırmızı bal mumuyla kapatılmış ve paket bir kurdele ile bağlanmıştı. Albay Schroeder bu özel hazırlanmış paketi kolunun altına sıkıştırdı. Sir Francis'e tehlikeli bir tavırla, ''Tekrar karşılaşacağımızı umarım, Mainhair'' dedi. Sir Francis onun endişelerini gidermek istermiş gibi, ''8 ay sonra randevu yerinde olacağım.'' diye yanıt verdi. ''O zaman sizi tekrar görmek çok hoşuma gidecek. Tabii bana 200 bin altını getirdiğiniz takdirde.'' Albay Schroeder tehdit edici tavrını sürdürüyordu. Ne demek istediğimi anlamadınız. Sir Francis sakin sakin, anladığımdan emin olabilirsiniz dedi. Albay sonra Katinka van der Velden'in kocasının yanında durduğu kış tarafına doğru baktı. Yerlere kadar eğilerek reverans yaptı. Bakışları özlem doluydu. Tabii bu tavırları sadece valiyle ilgili değildi. Karı kocaya sıkıntınızı sona erdirmek için çabucak dönmeye çalışacağım dedi. Vali Tanrı sizinle beraber olsun diye yanıt verdi. Kaderimiz sizin elinizde. Katinka küçük bir kızınkini andıran bir sesle soluk soluğa ''Geri döndüğünüz zaman size derin bir minnet duyacağım sevgili albay'' diye fısıldadı. Hollandalı sanki sırtına bir kova dolusu buzlu su dökülmüş gibi titredi. Genç kadını yeniden selamladıktan sonra dönüp kalyonun küpeştesine doğru gitti. Hal iskele tarafında Aboli ve koca Daniel'le bekliyordu. Albay gözlerini kısarak delikanlının önünde durdu ve bıyığını büktü. Ceketindeki kurdeleler rüzgarda uçuşuyordu. Belinin yanındaki kılıcına dokunurken rütbesini belirten kuşağı ışıldadı. Schroeder güzel, aksansız bir İngilizce ile usulca ''Dersimiz yarıda kesildi delikanlı'' dedi. ''Ama dersi tamamlamak için ileride bir gün bir yerde bir fırsat bulacağım.'' ''Öyle olacağını umalım efendim.'' Hal Aboli yanında olduğu için cesaretlenmişti. ''Bana ders verildiği zaman minnet duyarım.'' Bir an Hall'le albay birbirlerinin gözlerinin içine baktılar. Sonra Schroeder kalyonun yanından Caravera'nın güvertesine atladı. Gemi hemen demir aldı ve Hollandalı mürettebat yelkenleri açtı. Lady Edwina huysuz bir tay gibi kış tarafını havaya kaldırdı. Sonra yelkenler rüzgarla dolarken yana yattı. Karadan uzaklaşarak açık denize doğru döndü. ''Sir Francis, lütfen Ned Usta'' dedi. ''Biz de yola çıkalım. Demir alın.'' Kalyon Afrika kıyılarından uzaklaşarak güneye doğru indi. Hal Drain tepesindeki yerinden Lady Edwina'yı hala görebiliyordu. Daha küçük gemi Agulhas burnundaki tehlikeli sığlıklardan uzaklaşmaya çalışıyordu. Sonra dönecek ve rüzgarı arkasına alarak Afrika kıtasının güneybatıdaki son ucunu koruyan, üzeri masa gibi dümdüz büyük dağın aşağısındaki Hollanda Kalesi'ne gidecekti. Hal bakarken Caravella'nın yelkenlerinin durumu değişti. Delikanlı uzanıp aşağıya doğru ''Lady Edwina rota değiştiriyor'' diye seslendi. Babası da bağırarak sordu ''Nereye gidiyor?'' Hal iyice açıldı dedi ''Yeni rotası tam batıya doğru sanırım.'' Gemidekiler tam bekledikleri gibi davranıyorlardı. Güneydoğudan esen rüzgarı kıçtan alan Caravella doğruca Ümit burnuna yönelmişti. ''Onu gözden kaybetme.'' Hal Caravella küçülünceye ve yelkenleri ufukta rüzgarın çalkaladığı dalgaların köpüklerinden ayırt edilemeyinceye kadar arkasından baktı. Sonra da kıç güvertesine gitti diye seslendi. Artık buradan gözükmüyor. Sir Francis de bu anı bekliyordu. Kalyonu uygun yöne doğru döndürttü. Dümenciye rotayı doğuya doğru çevirmesini söyledi. Gemi Afrika kıyılarına paralel olarak ilerlemeye başladı. Hal gözetleme yerindeki görevini başka bir denizciye devredip aşağı güverteye indiği zaman Sir Francis, Drain eğri olmasına rağmen yine de hızlı gidiyor dedi. Yeni hanımımızın isteklerini ve kaprislerini öğrenmeliyiz. Lütfen hızı hesapla. Hal camı eline alarak tahta paraketeyi makarasının üzerinde döndürdü. Parakete salvosunu güverte burundan kıça kadar uzattı. Taş tahtada çabucak bir hesap yaptı sonra başını kaldırarak babasına baktı. Suda 6 mil. Bu hız yeni bir ana direkle 10 mile çıkar. Ned Tyler geminin ambarında iyi Norveç çamından yapılmış bir direk buldu. Limana erişir erişmez onu dikeriz. Sir Francis çok memnundu. İşte Tanrı onlara gülümsüyordu. Mürettebatı toplayın. Tanrı'dan gemiyi kutsamasını isteyecek ve ona yeni bir isim vereceğiz. Tayfalar rüzgarda başları açık durdular. Başlıklarını göğüslerine bastırmışlardı. Mümkün olduğu kadar dindarca sözcükler kullanmaya çalışıyor, Sir Francis'in gözünden düşmek istemiyorlardı. Din değiştirenlere, dinsizlere ve şeytanın oğlu Luther'i izleyen karanlıklarda boğuşan insanlara karşı zaferi kazanmamızı lütfettiğin için sana şükranlarımı sunuyorum ulu tanrım. Mürettebat yüksek sesle amin diye bağırdı. İçlerindeki Afrika yerlileri dışında hepsi dinine bağlı Anglikanlardı. Ama zenciler de diğerleriyle birlikte amin diye bağırdılar. Bu sözcüğü Sir Francis'in gemisine ilk bindikleri gün öğrenmişlerdi. Sana savaşın ortasında tam zamanında merhametle işe karışarak bizi yenilgiden kurtardığın için teşekkür ediyorum. Aynı fikirde olmayan Hal ayaklarını yere sürdü ama başını kaldırmadı. Doğruyu söylemek gerekirse işe zamanında kendisi de karışmıştı. Ama babası bunu açık açık söylemiyordu. Bu güzel gemiyi bize verdiğin için de sana şükrediyor ve övgülerimizi sunuyoruz. Bu gemiyi düşmanlarını aşağılamak ve cezalandırmak için kullanacağımıza söz veriyoruz. Senden bu gemiyi kutsamanı diliyoruz. Ona merhametle bakmanı ve şimdi vereceğimiz yeni adı kutsamanı istiyoruz. Bundan sonra gemi Azim diye bilinecek. Babası Kalyon'un Hollanda dilindeki adını İngilizce'ye çevirmişti. Hal yeni gemiye annesinin adı verilmediği için üzgündü. Kendi kendine babamın annemle ilgili anıları sonunda silikleşmeye mi başladı diye sordu. Yoksa annemin anısını yaşatmaktan vazgeçmesinin başka bir nedeni mi var? Ama tabii Sir Francis'e bunu sormak için gerekli cesareti bulamayacağını ve onun kararını kabul etmek zorunda kalacağını biliyordu. İmansızlara karşı giriştiğimiz sonsuz savaşımızda bize devamlı yardım etmeni diliyoruz. Bize büyük bir cömertlikle yağdırdığın ödüller için de alçak gönüllülükle teşekkür ediyoruz. Sana tapmamızı ve özverilerimizi bize olan sevginin yeni kanıtlarıyla ödüllendireceğine inanıyoruz. Bunlar gerçek Hristiyan ya da putperest gemideki herkesin kabul edebileceği, paylaşabileceği duygulardı. Yeryüzünde Tanrı'nın işini yapan herkes ödüllendirilmeyi hak ederdi. Sadece ölümden sonraki yaşamda değil, Azim'in ambarlarını dolduran hazineler de Tanrı'nın onları düşündüğünün ve takdir ettiğinin elle tutulur kanıtlarıydı. Şimdi Azim gemisini ve onunla yolculuk yapan herkesi kutlayalım. Tayfalar sesleri kısılıncaya kadar haykırdılar. Sir Francis sonunda onları susturdu. Geniş kenarlı şapkasını giyerek tayfalara başlarını örtebileceklerini işaret etti. Yüzünde sert ve ürkütücü bir ifade belirdi. Tayfalara şimdi yapmamız gereken bir iş daha var dedi. Sonra da koca Daniel'a döndü. Mahkumları güverteye çıkar Bay Daniel. Ambardan çıkarak güneş ışığında gözlerini kırpıştıran çaresizlerin başında Sam Bowles vardı. Onları kıça götürerek tayfaların karşısında diz çöktürdüler. Sir Francis elindeki parşömenden onların adlarını okudu. Samuel Bowles, Edward Broome, Peter Lowe, Peter Miller ve John Tate. Düşman karşısında korkaklık etmek ve kaçmak, görevlerinizi yerine getirmemek suçlarından gemi arkadaşlarınızın karşısında diz çöktünüz. Tayfalar homurdanarak gruptakilere öfkeyle baktılar. ''Bu suçlamalara nasıl yanıt veriyorsunuz? Sizi suçladığımız gibi korkak ve hain misiniz?'' Sözcüleri Sam Bowles yalvardı. ''Merhamet sayın efendimiz, bir an delirdik. Gerçekten çok pişmanız. Bizi affedin. Size evlerimizde bıraktığımız eşlerimiz ve küçük bebeklerimiz adına yalvarıyoruz.'' Koca Daniel alay etti. ''Eşleriniz mi?'' ''Sizin eşleriniz Rıhtım Sokağı'ndaki genel evlerde gördüğünüz fahişeler.'' Tayfalar kükrediler. ''Onları Seren Cundası'na asalım. Şeytan için biraz dans etmeden seyredelim.'' Sir Francis onları engelledi. ''Ayıp, ayıp, utanın. Bu ne biçim bir İngiliz adaleti? Her insanın adilce yargılanması gerekir. Ne kadar aşağılık olursa olsun.'' Tayfalar ciddileştiler. Kaptan sözlerini sürdürdü. ''Bu sorunu uygun bir biçimde çözümleyeceğiz. Onları kim suçlayacak?'' Mürettebat bir ağızdan ''Biz'' diye gürledi. ''Tanıklarınız kimler?'' Adamlar tek ses gibi ''Biziz'' diye yanıt verdiler. ''İhanetlerine ve korkaklıklarına tanık oldunuz mu? Bu iğrenç yaratıkların savaştan kaçarak gemi arkadaşlarını kaderlerine terk ettiklerini gördünüz mü?'' ''Gördük!'' ''Aleyhinizdeki tanıklığı duydunuz. Kendinizi savunmak için söyleyeceğiniz bir şey var mı?'' Sam Bowles ''Merhamet'' diye sızlandı. Diğerlerinin ise dilleri tutulmuş gibiydi. Sir Francis mürettebata döndü. ''Kararınız nedir?'' ''Suçlular!'' Koca Daniel hiçbir kuşku kalmaması için ekledi. ''Hem de ne suçlu!'' Sir Francis ''Onları hangi cezaya layık görüyorsunuz?'' ''Hepsi de asılmalı!'' ''Bu köpeklere asılmak azdır. Onları geminin omurgasının altından geçirelim!'' ''Hayır, hayır, kollarını bacaklarını koparalım. Onları parçalayalım. Onlara kendi hayalarını yedirelim!'' ''Biraz domuz kızartalım, köpekleri direğe bağlayıp yakalım.'' Sir Francis mürettebatı tekrar susturdu. ''Aramızda fikir ayrılığı olduğu anlaşılıyor.'' Koca Daniel'a işaret etti. ''Onları aşağıya indirip kapat. Bir iki gün beklesinler. Onlarla limana girdiğimiz zaman ilgileniriz. O güne kadar ilgilenmemiz gereken daha önemli işlerimiz var.'' 5. Ayrımın Sonu Sayfa 69